Ayrım 7, sayfa 55. Medet, şaşkınlık içinde adamların başından ak ve kolsuz bir uzun gömlek geçirişlerini izledi. Böyle bir işlemden hiç söz etmemişlerdi ona. Ne oluyor, kefenimi şimdiden mi giydiriyorlar diye geçirdi içinden. Ama başını eğince ak gömleğin üstünde kocaman harflerle yazılmış yazılar gördü. Kefen değildi giydirdikleri. Daha fazlasını araştırmasına zaman kalmadan Dazlak adam gene yanına yaklaştı. "Bizden son bir isteğin var mı Medet?" diye sordu. İmam da geldi yanına. O da aynı soruyu yineledi. "Bizden son bir isteğin var mı Medet?" Medet'in gözleri parladı birden. Ellerini arkadan bağlı olduklarını unutarak göğsüne götürmek istedi. Sendeledi. Sonra çenesiyle, gözleriyle, tüm bedeniyle göğsünü gösterdi. "Birini okuyun," dedi. İmam hiçbir şey anlamadı bu sözden. Dazlak kafalı adam da ak gömleğin üstündeki yazıyı okutmak istediğini sandı. "Yok, hayır, onu değil," dedi Medet. "Koynumda anamın mektupları var. Onlardan birini okuyun." Dazlak adam anladı bu kez. Ne var ki? Ya böyle bir isteği yerine getirmenin uygunluğundan kuşku duyduğundan ya da birazdan buz gibi soğuyacak olan bir sıcak bedenin dokunmaktan ürktüğünden öylece durup kaldı. Bereket, "Müdür bey yaklaştı hemen. Ak gömleğin altından elini sokup bir deste mektup çıkardı. Hangisini okuyayım Medet?" diye sordu. "Hangisini olursa müdür bey," dedi Medet. Müdür bey desteden bir zarf çekip ötekilerin yanındaki adamlardan birine verdi. Zarfın içindeki mektubu çıkardı. Dazlak kafalı adama döndü. "Okuyayım mı efendim?" diye sordu. "Buyurun, okuyun." Müdür bey gözlüğünü taktı. Ama tam okumaya başlayacağı sırada mektubu cebine koyup hızla dar ağacına doğru gitti. Dar ağacının altındaki arkalıksız iskembeyi alıp geldi. Medet'in önüne koydu. "Otur da dinle," dedi. Bunca okumuş adam ayakta dikilirken oturmaya yanaşmadı Medet. Ama dazlak kafalı adam da oturmasını söyleyince daha fazla diretmedi. "Allah hepinizden razı olsun," dedi. Jandarmalardan birinin yardımıyla iskembeye ilişip gözlerini müdür beye dikti. Müdür bey mektubu cebinden çıkardı. Öksürdü, okumaya başladı. "İki gözüm medetim, iki cihanda biricik oğlum. Elveda mahsus selam edip iki gözlerinden." Daha mektubun burasında müdür beyin sesi karıncalandı. Komşuların, akraba ve hısımların teker teker adları anılıp selamları ve hayır duaları yinelenirken yaralı bir gırtlaktan çıkıyormuş gibi titredi. Ama sonra gelecek günlere gelip de Medet'in anası dönüp dolaşıp hep aynı şeye iki oğlan bir kız torunu düşüne takılan umut dolu sözler sıralamaya başlayınca bir daha titredi. Okuma bir tür ağıda dönüştü neredeyse. Medet'i sorarsan müdür beyin okumakta olduğu bu mektup yalnızca hapishanesini ve mahkemesini bildiği bu yabancı kentte yalnızca birkaçın tanıdığı bu yabancı insanlar ortasında kendisinin de bir memleketi, bir anası, dostları, hısımları ve akrabalarının bulunduğunu gösterdiği için gurura benzer bir şey duydu. Sonra uzamı ve zamanıyla tümden bu mektupla özdeşleşti. İnsanları ve nesneleri de bu mektubun içinde görmeye başladı. Bu nedenle yüzünü ısıran yel, karşıki balkonda sallanan çamaşırlar, çevresinde gözlerini dikip konuşmadan, kımıldamadan, neredeyse soluk bile almadan bekleşen insanlar, uzaktan uzağa birbirlerine karşılık veren horozlar, hep aynı dost evrenin ögeleriymiş, hiçbirinden en ufak bir kötülük beklenemezmiş gibi geldi Medet'e. Mektup okunup da "Haydi Medet, haydi oğlum," diyerek kollarından tutup kaldırdıkları zaman bile sürdü bu duygu. Gözleri karşı balkonda sallanan çamaşırlarda, ayaklarında yeminlerin yumuşaklığını dinleye, ağır ağır dar ağacına doğru ilerlerken gene aynı mektubun içinde gene aynı dost ögelerle birlikte yürür gibiydi. Dar ağacının altında durduğu zaman da ürkmedi, irkilmedi. Sonra jandarmaların yardımıyla arkalıksız iskembeyle çıkarken Medet'e öyle geldi ki odada bir lamba sönünce ışık nasıl bir anda parlar gibi olursa urgan gırtlağa oturup can göğe süzüldüğü zaman da bedeni öylece bir an, yalnızca bir an kendi ölümünü görebilecekti. Aramak. Postacı Münir önceleri yalnızca postacı olarak gelirdi öte geçeye. O da tıpkı eski postacımız Halil Efendi gibi haftada birkaç kez önce Cihan'ın karşı kıyısında görünür, ırmağa dikey olarak inen birkaç dar sokağa girip çıkar, sonra ince köprüden geçip bizim oraya gelir, getirdiği mektupları alıcılarına birer armağan gibi sunduktan sonra tıpkı Halil Efendi gibi bahçelerin aşağısına düşen tozlu sokaklardan geri dönerdi. Ama daha o günlerde bile postacı Münir'i postacı Halil'e yaklaştırmak bir ölçüsüzlük, hatta neredeyse bir haksızlık gibi gelirdi bize. Postacı Münir başkaydı. İşin daha iyi yaptığından mı? Evet, bir bakıma. Bu da vardı kuşkusuz. O günlerde en azından bizim Ötegeçe'de postacının işi mektubu getirip alıcısına vermek değildi yalnızca. Oturup okuması da gerekirdi. Postacı Halil de hiçbir zaman kaçmamıştı bundan. Ama yaşlı bir adamdı. Hep soluk soluğa gelir, getirdiği mektubu okuması istendiği zaman da yazıyı sökmekte zorlanır. Bu yüzden birbiri ardına getirilen çaylara, ayranlara karşın selam dua bölümlerini atlayarak kısa bir özetle yetinirdi. Postacı Münir ise okuması istenen her mektubu tek sözcük atlamadan baştan sona okur, sonradan gelenler için baştan aldığı bile olurdu. Ancak yalnızca incelediğinde değildi onun üstünlüğü. En kötü yazıları bile sökme yeteneğinde de değildi. Görünüşündeydi. Her şeyden önce genç kızından koca karısına herkesin dediği gibi güzel adam olmasındaydı. Hem de nasıl güzel bir adam. İlk günlerde, yani daha bizden biri olmadığı sıralarda uzun boyu, alabildiğine düzgün yüz ve beden çizgileri, hep gülümseyen gözleri, yanakları, çenesi, dudakları ve dişleriyle ince köprünün başında belirmeye görsün, yalnızca kadınların değil, küçücük kızların bile yüreğini hoplatırdı. Getirdiği oğul, kardeş ya da baba mektubunu okumaya girişmeden önce postacı kasketini yok gibi bir devinimle geriye atıp da elinin tersiyle alnındaki teri sildi mi, hayranlıkla göğüs geçirirdi herkes. İnsanlar rahat etmesini sağlamaya çalışırlar ama nasıl bir içgüdüyle bilinmez. Her saniye ona biraz daha yaklaşmaya çalışır, mektup okuyacağını duyup gelenlerin de zorlamasıyla sanki uçup gitmesinden korkarmış gibi hem onu hem de birbirlerini sıkıştırdıkça sıkıştırır, çevresinde oluşturulan çemberi neredeyse bir mengeneye dönüştürürlerdi. Bu işin tek sakıncası kış olsun, yaz olsun, postacı Münir'den sürekli yayılan ağır bir ter kokusuydu. Ama bizimkiler sakıncadan saymazlardı bunu. Tam tersine onun büyülü varlığını bir tür türemi olarak algılayıp ciğerlerine çekerlerdi. Derken postacı Münir çok yakışıklı baş pehlivan görüntüsüyle pek de bağdaşlaşmayan incecik sesiyle evvela mahsus selam edip büyüklerin elinden, küçüklerin gözlerinden diye başladı mı, yüreklerde kabaran coşku yüzlerde biçimlenir, sonra yaşlı bir kadının diline kurban olduğum öyle de güzel okur ki diye mırıldandığı duyulurdu. Ama hemen belirtmek gerekir ki tüm bunları iri ve yakışıklı bir adama duyulan büyük bir hayranlığın belirtileri olarak nitelemek de yanlış olurdu. Hayır, iyice düşünülecek olursa yaratığın çevresinde yaratana duyulan hayranlık da kaynaşma gibi bir şeydi bu. Çünkü postacı Münir de ötekileri de aşarak yüce bir coşku olarak belirir. O neredeyse kadınsı sesiyle ağır ağır mektup okurken uzaklardan buralara sesleneni, sözünü ettiği kişileri, yerleri ve olayları da kendi varlığına katan aşkın bir kaynaşma gerçekleşirdi. Uzaktaki oğula, bacıya, kardeşe, eşe, amcaya ya da dayıya mektup yazdığı zamanlarda da böyle olurdu. Baş köşede bir mindere kurulup da karşısındaki yaşlı kadının ağzından her çıkanı ağır ağır harflerini diline dökerken, sonra ustalığını iyice kanıtlamak istercesine ama aynı ağırlıkta harften söze geçerken çevresinde toplanmış kadınlar, çocuklar, genç kızlar ve delikanlılar kendi dar varlığını aşarak yine aynı hayranlıkla kaynaşır. Öte geçenin bile değişip devinleşilerek uzak yerlere doğru yol almaya başladığını duyarlardı. Bir şey daha olurdu. Herkesin bir oğuzlama dediği emiş bacının tutarsız sözleri bile postacı Münir'in elinden kağıda geçtikten sonra yine onun ağzından çevreye geri dönerken anlatılmaz bir güzellik kazanır. Yalnızca emiş bacının değil, tüm Ötegeçe'nin seslenişi olarak algılanırdı. Böylece postacı Halil'in yerine postacı Münir'in almasından sonra neredeyse kendiliğinden gerçekleşen bir anlaşmayla Ötegeçeliler birbirlerinden saklayacak hiçbir gizleri kalmamıştı. Birinin bildiğini öteki de bilirdi. Bu arada aramıza katılmasından 4-5 ay sonra hiç kimse çok ince, çok yakışıklı, gene de erkekler arasında bir erkek gibi görmez olmuştu postacı Münir'ü. Yaşlı kadınlar kurban olduğum derken daha yukarılarda birbirlerine gönüllülerdi. Genç kadınlar, hatta en ateşlileri, gücünü ve yakışıklılığını bedeninden soyutlar, yüzüne ve bedenine hiçbir zaman alıcı gözle bakmazlardı. Postacı Münir de öyle. İkide bir aramıza katılmakla birlikte bir başka evrende dönenmekteydi. Birkaç yıl sonra öte geçeye yerleşince yersel insan niteliğini bir ölçüde yeniden kazandı. Ama ancak bir ölçüde. Karabasa'ya atanmadan önce baba yurdu Karalbistan'da oturur, at üstünde köyden köye mektup taşırdı. Kasabaya atandıktan sonra da en az 2 yıl süresince ev değiştirmeyi düşünmemişti. Karalbistan bilemedim bir saat çekerdi bizim buradan. Ama atı ve bu süreyi bayağı kısalttığına göre buralara taşınıp kira ödemeye değmezdi. Böyle diyordu. Ancak babası ölüp de cebi biraz para görünce azıcık daha rahat bir yaşam sürmek istedi. Karısını ve yeni yeni dillenmeye başlayan oğlunu alıp bizim Urup Fadime'nin evine yerleşti. Ötegeçe kadınlarının bundan böyle onu içimizden biri gibi bakmaları, bunun sonucu olarak da eski tutumlarını değiştirmeleri gerekirdi. Birkaç hafta süresince belli bir sarsıntı geçirmedikleri, örneğin o ünlü mektup okumalarda, en azından genç kadınların yalnızca karısını kıskandırmak korkusuyla bile olsa çemberin çapını olabildiğince uzun tutmaya özen gösterdikleri de söylenmezdi. Bununla birlikte Gülbeyaz kocasına gösterilen büyük ilgi karşısında öylesine ilgisizdi ki kendisi de oğlu da İsmail de postacı Münir'in yanında hem öylesine küçük, öylesine kavruk hem de yüzünüze güler, öylesine çirkin kalıyorlardı ki. Bu olanın bu adamla bu kadının birleşmesi ürünü olabileceğini düşünmek bile insanlara aykırı geliyor. Böylece postacı Münir'in olağan dışı varlık niteliği daha da bir belirginlik kazanıyor. Yakışıklılığının, boyunun ve gücünün ardından da cinselliği silinip gidiyordu. Bu nedenle yazdan kalma bir Kasım sabahı Urup Fadime Ötegeçe'yi kapı kapı dolaşarak postacı Münir'in ikinci bir eş aradığını anlatmaya başlayınca bizimkiler neye uğradıklarını bilemediler. Yok anam, yok, yalan bunlar, yalan, köz gibi yalan diye homurdandılar. Kimileri de hiç ağızlarını açmadan bir yıkımdan kaçar gibi evlerine kaçtılar. Böylesine cinsellikten soyutlamışlardı gözdelerini. Şu var ki Urup Fadime için kavgacı denilebilirdi, dedikoducu da denilebilirdi. Ama ona yalancı diyebilmek için gerçeklik duygusunu yitirmiş olmak gerekirdi. Üstelik tanık da göstererek açık açık anlatıyordu işte her şeyi. Dün akşam karısının yanında onu kucağına alıp kendisini konukluğa gelmiş, birkaç dakikalık bir hoşbeşten sonra kuşkunun gölgesine bile yer bırakmayacak bir biçimde "Fadime bacı, ben bir hanım daha almak istiyorum. Bana güzel bir kız bulacaksın." demişti. Bizimki gibi Urup Fadime de şaşkınlığa dönmüştü bu sözler karşısında. Bir süre kendine gelememiş, azıcık toparlanıp gibi olunca da önce onu kendisine getirmeye çalışmıştı. "Münir, oğlum, bu nasıl söz? Hem de karının önünde. Gül gibi karın var senin. Deli misin? Rahat mı battı?" türünden sözler sıralamıştı bir sürüm. Bir devlet görevlisi olduğunu, böyle bir girişim müdüründen kaymakamına herkes ayağa kaldıracağını bile anımsatmıştı ona. Ama öyle anlaşılıyordu ki postacı Münir'in kararı karardı. "Niye evlenmeyeyim ki Fadime bacı? Param var, malım var. Her şeyim yerimde. Yaşım da genç." diye yanıtlıyordu sözlerini. "Peki karısının nesini beğenmiyorsun?" sorusunda da "Hiç kızarıp bozarmadan her şeyini beğeniyorum." diye yanıtlamıştı. Urup Fadime son bir umutla kucağında oğlu sessiz sessiz kendini dinleyen Gülbeyaz'a dönmüştü o zaman. "Gülbeyaz, kızım, bu senin kocan kudurmuş. Ne diyorsun bu işe?" diye sormuş. Ama o da bir an bile duralamadan "o ne isterse o olur" yanıtını vermişti. Daha fazla direnmenin gereksiz olduğunu anlamıştı Urup Fadime. "Nasıl isterseniz öyle olsun," demişti. Bunca yılın pabuçtakisi olarak ayağına gelen kısmeti geri tepecek değildi. Şimdi de ağızları açık, elleri böğründe, şaşkın şaşkın kendisine bakan kadınlara "inanmadıysanız kendisine sorun. İster kendisine, ister avradına," diyordu. Onlar da sordular. Ama postacı Münir'den de, karısı Gülbeyaz'dan da Oruk Bedimen'in bunca yeminine karşın en az bekledikleri yanıtı aldılar. Postacı Münir, evet bir hanım daha almak istiyorum. İstediğim kızı bulacak olursam ne kadar başlık isterlerse vereceğim. Param da var, malım da dedi. Gülbeyaz da Münir'ime değil bir 10 avrat helal olsun. Bu avradı ondan çok ben istiyorum diyerek buz gibi dondurdu herkesi. Çift evlilik bizim oralarda bile sık görülen ve kolayca onaylanan bir şey değildi artık. Bu nedenle hiç değilse başlangıçta postacı Münir'in beklenmedik kararını onaylamayanlar hiç de az değildi. İlk direnme de Münevver bacıdan yani Ötegeçe'nin en yetkili kadınından geldi. Evet, oldukça kalabalık bir topluluk önünde oğlundan gelen mektubu okutup dinledikten sonra sanki güzel mektup okumak uslu ve arı olmayı gerektirirmiş gibi Münir, oğlum bak sen ne güzel mektup okuyorsun. En çetrefil yazıları bile söküyorsun. Bu kuma işi nereden de çıkardın? Gülbeyazımın nesini beğenmiyorsun? Münevver bacı ile tartışmak herkesin göze alabileceği bir şey değildi. Postacı Münir'in eli ayağı birbirine dolaştı birden ama çabuk topladı kendini. Gülbeyaz'ın her şeyini beğeniyorum Münevver bacı. Huyuna da bir diyeceğim yok, güzelliğine de. Ama bir avrat daha almak istiyorum. Param da var, malım da var deyip kalktı. Genç kızlar kıs kıs güldüler. Param da var, malım da diye yinelediler. Böylesine güzel bir adamın her sözü para ve malla bağlanması hiç hoşlarına gitmiyor. Bu arada herkesin gözünün içine baka baka Gülbeyaz gibi kara kuru bir kadının güzel olduğunu kesinlemesi onlarda derinden derine Postacı Münir'in güzelliğinin benzerinden çok karşıtlarına yönelen kuşkulu bir güzellik olduğunu sezindiriyorlardı. Ayıp ki ayıp diye söylendi biri. Münevver bacı omuzundan tutup kendine doğru çekti onu. Niye kızım bu kadar yakışıklı ve paralı bir adam ömür boyu eğri değnek bir avratla mı yetinsin dedi. Kız da altta kalmadı. Yakışıklılık başka, çifte avrat almak başka. Ayıp ki ayıp diye yanıtladı. Bu kız Hasibe. Ötegeçe'nin en güzel kızıydı belki. Postacı Münir'in güzellik ölçütlerini söylediğinden azıcık farklı olması, Urup Fadime'nin de ağırlığını kendisinden yana çok kullanması durumunda kasabanın en yakışıklı adamın ikinci karısı olabilir, babası da alacağı başlık parasıyla gittikçe bozulan işlerini bir ölçüde düzeltebilirdi. Ama arkadaşlarıyla konuşmalarına kulak verince onun da ötekilerinden de Postacı Münir'in ikinci eşi olmaya hiç mi hiç istekli olmadıkları görünüyordu. Ya ikinci eş olmayı kadın içgüdüleriyle bağdaşlaştıramadıkları ya da Postacı Münir'in yakışıklılığı tüm ölçüleri aşarak onu gerçek dışı bir varlığa dönüştürdü ya kalıbıyla hiç mi hiç bağdaşlaşmayan ince sesini ve kuşkulu beğenisini kişiliğinden daha derin bir çelişki olarak algıladıkları için gittikçe daha soğuk, gittikçe daha uzak bir gözle bakıyorlardı ona. Şu var ki günler geçtikçe bu uzaklık başka türlü bir yakınlık doğuruyor. Postacı Münir'i tüm Ötegeçe için artık evlendirilmesi gereken bir oğula, bir küçük kardeşe ya da bir abiye dönüştürüyordu. Diyeceğim, istediğini dile getirmesinden bir süre sonra hem Postacı Münir'in evlenme tasarısını pek aykırı bulmaz olduk, hem de gözlerimiz dışarıya dikildi. Büyük, küçük hepimiz Urup Vadime'nin uzun gezilerinin ardından Ötegeçe'ye dönüşlerini sabırsızlıkla bekler olduk. Ayrım 7, son sayfa 65.